Dudaktan kalbe.
Ayrım 5.
Sahip Paşa bir gün bağ komşusu Münir Bey ile sabah kahvesini içiyordu. İrfan-ı âlinize büyük hürmet ve itimadın bulunduğunu bilirsiniz dedi. Mühim bir mesele için zati alileriyle müşavere etmek istiyorum. Malum ya, bizim haylaz bir yeğen var. Tembel, miskin bir şey. Nizam altına almak, lakırdı dinletmek mümkün değil. Adam olmayacağına eminim. Mazalik günah benden gitsin diyorum. Yaş 17. Bin zahmetle bu sene idadiyi bitirdi. Malumat namına bir şey aramayın. Benim Cemil ile Sadi, onun yanında Eflatun gibi alim. Sahip Paşa oğullarından birini Fransız, ötekini İngiliz mektebine vermişti. Gel, git, otur, kalk diyecek kadar lisan öğrendikleri için onları mükemmel tahsil görmüş sayıyordu. Bu çocuğu mekatibi aliyeden birine göndermek beyhude. Zeytinburnu fabrikası filan gibi bir askeri sanat müessesesine vermeli diyorum. Hem belki bir sanat öğrenir, hem de böyle yerlerde sıkı bir asker inzibatı vardır. Zat-ı âlinizin İstanbul'da çok bildikleriniz var. Artık bunlardan birisine bir kağıt himmet ederseniz, çocuğu çağırayım da görün. Münir Bey, asi, kılıksız bir sokak çocuğu göreceğini zannediyordu. Uzun, ince, vücudu, dürüst kıyafeti, sevimli esmer yüzünde gülümseyen mahcup mavi gözleriyle tatlı bir genç görünce hayret etti. Münir Bey az söylemesine, sorulan şeylere tek tük kelimelerle cevap vermesine rağmen onun rastgele bir çocuk olmadığını gördü, komşusu üstündeki bütün nüfuzunu sarf etti. Nihayet çocuğu İstanbul'a mühendis mektebine göndermeye karar verdiler. Kenan İzmir'de annesi, kız kardeşi, boz yakası, Şemi dedesiyle beraber bir de masum, ümitsiz çocuk sevdası bırakıyordu. Leyla. Leyla büyük bir mülkiye memurunun kızıydı. Kenan ona karantinadaki konakta sık sık tesadüf ederdi. Bundan başka yazın Leyla'nın ailesi de boz yaka bağlarına gelirdi. Küçükken yaramaz, hırçın bir kızdı. Öteki çocukları hiç çekemez, yalnız Kenan'la iyi geçinirdi. Aralarında nihayet 2 yaş fark vardı. Böyle olduğu halde Kenan ona adeta bir büyük ağabey muamelesi eder, bu küçük afacan kızın her kahrını çeker, her dediğini yapardı. Bir yaz Leyla birdenbire serpilmiş boyuyla yeldirmeli bir genç kız olarak boz yakaya gelmişti. Kenan artık onunla konuşmak istemiyor, bağ yollarında rast geldikçe selam vermemek için gözlerini yere indiriyordu. Fakat Leyla hala eskisi gibi fazla havai, fazla şımarık bir kızdı. Bir gün yine Kenan'a dar bir bağ yolunda tesadüf etmiş, şemsiyesiyle onun yolunu kesmişti. Geçemezsiniz Kenan Bey, bana niçin darıldığınızı söylemedikçe size yol yok. Kenan gülümseyerek cevap vermişti. Size darılmak için ne sebep var? Leyla şemsiyesiyle dikenlerin uçlarını kırıyor, dudaklarını bükerek somurtuyordu. Bana soğuk muamele ediyorsunuz, beni artık hiç sevmiyor musunuz? Bu sözler çocukça bir saffetle dudaklarından dökülmüştü. Kenan başını önüne eğmiş, yavaş fakat derin bir sesle, öyle mi zannediyorsunuz Leyla Hanım demişti. Bu sözler Leyla'ya olan aşkının ilk ve son itirafıydı. Kenan bir zamandan beri bu küçük kızı deli gibi seviyordu. Aşk ona ilk defa Leyla'nın büyük siyah gözlerinde görünmüştü. Dünyada ondan başkasını sevmeyeceğine, yüreğinde onun acısı, gözlerinde onun hayaliyle öleceğine kanaati vardı. Bir çocuk gibi bu siyah ümitsizliğe kendini bıraktığı halde büyük adam gibi halini, mevkini takdir ediyordu. Gecelerce düşünmüştü. Hiçbir çare, hiçbir ümit yoktu. Bu güzel kibar kızını istemek, yıldızlardan birini istemek gibiydi. Ona karşı gönlünden geçen şeyleri bilseler, kim bilir ne kadar gülerlerdi. Leyla'ya bir şey sezdirmek ihtimali onu ölüm gibi korkutuyordu. Çok mağrurdu. O kadar sevdiği Leyla'nın bu biçare aşk ile eğlenmesi dayanılmaz bir acı olacaktı. Genç kızın geçeceğini tahmin ettiği yollarda saatlerce dolaşırdı. Böyle olduğu halde onu görür görmez ya yolunu değiştirir yahut başını önüne indirirdi. Leyla bu aşkı çoktan hissetmiş fakat gülmemişti. Bilakis o da Kenan'ı beğeniyor, onun ince esmer yüzünü, mahcup mavi gözlerini bütün öteki gençlere tercih ediyordu. Yol kenarındaki tesadüften sonra Leyla'nın sevildiğine hiç şüphesi kalmamıştı. Öteki komşu kızları gibi o da mehtaplı gecelerde küçük kaçamaklar yaparak Kenan'la kol kola gezmek istiyordu. Fakat Kenan onun hemen açıktan açığa ettiği teklifleri anlaşılmaz bir inatla reddediyor, bu çocukluklardan vazgeçmesi için yalvarırken adeta ağlıyordu. Kenan'ın İstanbul'a gitmesine 2 gün kala bağda son bir mülakatları olmuştu. Leyla kendini tutamıyor, mendilini yüzüne kapayarak ağlıyordu. ''Bana mektup yazarsın değil mi Kenan?'' ''Hayır, imkan yok. Birkaç sene sonra mühendis olduğum vakit beni alacaksın değil mi Kenan?'' ''Niçin böyle söylüyorsun Leyla Hanım?'' ''Sen de beni istiyorsun değil mi Kenan?'' ''Niçin cevap vermiyorsun?'' ''Ağlamayınız Leyla Hanım, ben size layık mıyım?'' ''Annen beni annemden istesin, şimdilik nişanlanırız.'' ''Ben mi Leyla Hanım, ben mi sizi isteyeyim?'' Şimdi ağlamak sırası ona geliyor, gözyaşlarını göstermemek için başını yana çeviriyordu. Leyla ateş gibi yanan elleriyle onu bileklerini tutmuştu. Kendini bir an onun kollarına bırakmak ihtiyacıyla yanıyordu. Kenan, kara sevdanın bütün çılgınlıklarına rağmen Leyla'yı bırakmış, ağlaya ağlaya oradan kaçmıştı. Bu izzeti nefis sahibi büyük adam fedakarlığını yaptığı vakit 17 yaşında bir çocuktan başka bir şey değildi. Ertesi sene tatil aylarında İzmir'e döndüğü zaman Leyla'yı da dayısının büyük oğlu Cemil'le nişanlanmış buldu. Fazla meyus olmadı. Bu sevdayı zaten bir sene evvel gömmüş, Leyla için ağlayacağı kadar ağlamıştı. Yalnız bir şeye pişman oluyordu. Madem ki bundan sonra sevemeyeceğim, niçin fırsat varken Leyla'yı bir kere olsun kollarıma almadım diyordu. Kenan'ın bu ilk aşkı bir zaman sonra sönmüş fakat izi, eseri gizli ve müzmin bir hüzün halinde senelerce devam edip gitmişti. 20 yaşına girdiği vakit büsbütün kapalı, sönük bir genç olmuştu. Mektepte Cevat isminde bir arkadaşı vardı. Huyları, tabiatları, hatta zevkleri arasında hiçbir benzerlik yoktu. Cevat, çapkın, şen, zeki bir kibar çocuğuydu. Böyle olduğu halde birbirlerini pek sevmişlerdi. Cevat, arkadaşını biraz uyandırıp eğlendirmek, biraz hayatla alakalandırmak istiyordu. Fakat bütün emekleri boşa gidiyordu. Bazen ona sorardı. ''Sen hissiz bir genç değilsin Kenan. Bunu anlamak için kemanını dinlemeye bile lüzum yok. Haline, yüzüne şöyle bir bakmak kâfi. Böyle olduğu halde neden hiçbir şeyde gözün yok, neden bu kadar emelsizsin? Kenan hafifçe omuzlarını silker, her zamanki dalgın gülümsemesiyle, ne bileyim ben öyle doğdum derdi. Kenan böyle doğmamıştı. Ondaki emel, ondaki yaşamak hırsı dünyalara sığmayacak kadar büyüktü. Fakat hayatının fukaralık ve muvaffakiyetsizlik içinde geçeceğine vakitsiz inanmış, hayata adeta darılmıştı. Yarım saadetlerden nefret ediyordu. Bitirmeye muvaffak olamayacağı bir kadehi dudaklarına götürmeyi sefil görüyordu. Onun fikrince sanat gibi hayat da ortada yoktu. Muvaffak olanlar bildikleri, istedikleri gibi yaşarlar, ötekiler karanlık köşelerinde ne olursa olurlardı. Dünyada en çok iğrendiği insanlar, zengin ve mesut insanların etrafında yaşayan, onların saadetlerinin kırıntılarıyla bahtiyar olmaya çalışanlardı. Adi bir kulübe penceresine asılmış süslü bir perdeye, genç bir kadının çamaşır ve bulaşıktan pörsümüş parmağına taktığı yüzüğe daima acımış ve gülmüştü. Bunlara ne lüzum vardı? İnsan kendini halini bilmeli, elde edemeyeceği şeyi mümkünse istememeli, mümkün değilse bu arzuyu bir ayıp gibi gizlemeliydi. Sonradan Kenan'da bir fikir, bir meslek haline giren bu kanaat, en küçük yaşından beri onda hakim bir his olarak yaşamıştı. Mini mini bir çocukken bu hisle bütün haklarından vazgeçmiş, zengin, şımarık dayızadelerinden, karantinadaki konağın deptebeli muhitinden bu hisle uzak durmuş, nihayet Leyla'dan bu hisle aşkını saklamıştı. Kenan, gönlünün sırlarını yalnız musikiyle ifade ediyordu. Keman elinde bir taze çocuk ruhundan nasıl geldiğini hayret edilen canlı derin bir ıstırapla inliyordu. Mühendis mektebini de idadi gibi bin güçlükle bitirmiş, buna mukabil kemanını çok pek çok ilerletmişti. İzmir'e dönmek istemiyordu. Çünkü şimdi orada annesi bile yoktu. Melek Hanım, Afife'yi Seydi köyünden bir tüccarın oğluna vermiş, düğünden bir sene sonra kendi de oraya gitmişti. İstanbul'da belli başlı bir kimse tanımadığı için memuriyet almasına imkan yoktu. Bazı arkadaşları ona musiki hocalığı tavsiye etmişler, Rüştiye mekteplerinde birkaç ders, fakir mahallelerinde 2-3 keman hocalığı bulmuşlardı. Beşiktaş'ta kimsesiz bir ihtiyar kadının evinde bir oda tutmuştu. Yağmur çamur demiyor, kolunda keman kutusuyla sabahtan akşama kadar mektepten mektebe, evden eve koşuyordu. Onu asıl bitiren vücut yorgunluğu değildi. Her gün biraz daha alçaldığını, hassas gururundan biraz daha kaybettiğini görüyordu. Mekteplerde onun sanatından bir şey anlamıyorlardı. Rüştiyelerden birinde bir müdüre çatmıştı ki hala ne zaman hasta olsa çarpık bacakları, pos bıyığı, pis kılığı ile rüyasına girerdi. Bu adam nedense Kenan'a musallat olmuştu. Genç adamın halim vakarını öteki muallimler gibi kendisine hakaret etmediğini gördükçe tecavüzünü perde perde artırıyordu. Derslerde muziç bir karı sinek gibi ensesinden ayrılmaz, ikide bir lakırdıya karışarak ihtarlar, tembihler yapardı. "Efendim, neden bunların sesi çıkmıyor? İhtifallerde rezil oluyoruz. Nedir o Mimar Kasım Efendi? Ağzımın suyu akıyor. Geçen Fatih ihtilafında mektebimiz Ayasofya Camii'nin önünde duruyordu. Hudayi Lemyezil hakkı için Mimar Kasım Mektebi'nin Çemberlitaş Mektebi'nin önünde okuduğu marşı biz Ayasofya'dan işittik. Allah gözden esirgesin. Pek kıymetli bir muallimler var. Çocuklar orkestrayı bastırıyor. Gerçi siz de muktedirsiniz ama her nedense yavaş okutuyorsunuz. Bu bizim prensibe mugayirdir, himmet edin." Bu müdür efendi bir nümayişte koluna, beline mektebin kırmızı yeşil kordelasını takmadı, sokakta talebe taburunun önünde bağıra bağıra marş söyleyip kumanda vermekten imtina ettiği için Kenan'ı azlettirmişti. Başka bir müdür de oğluna yaptığı sünnet düğününde Kenan'ın keman çalmamasına darılmış, 5 gün sonra muallimi Mümalileyhin vatanperverani milli şarkılarla vicdanı şebabı tehyiç edeceği yerde fenni terbiye prensiplerine mugayir bir takım malayaniyat ile izayı efkaf ettiğine dair bir şikayet raporu yazmıştı. Marif müdürü raporu ayyaşlığıyla maruf müfettişe havale etmişti. Kenan bu tahkikat gününde unutulmaz hatıralar arasına kaydetmişti. Sarhoşluk müfettişin şişkin yüzünü kirli kan pıhtıları, mor burnunu kırmızı tomurcuklarla doldurmuş, diline tuhaf bir pelteklik ve rekaket vermişti. Köşede bir koltuğa kurulmuş, bir yandan Kenan'ın istinkak ediyor, bir yandan bir el işi makasıyla pantolonunun sipil sipil olmuş parçalarını düzeltiyordu. "Azizim, rapordan istinbat edilen meale göre derece-i vukufunuz mevzu bahis oluyor. Zat-ı âliniz vatanperverane milli marşlar bilmiyor musunuz?" "Bazılarını biliyorum efendim." "O halde niçin öğretmiyorsunuz efendim?"
"Bir ikisini biliyorlar efendim. Kanaat-i vicdaniyemi bildirmek mecburiyetinde olduğum için vukuf ve iktidarınız hakkında bir fikir edinmekliyim lazım. Sıkılmayın canım, muallim kısmı serbest gerek."
Kenan dalgın bir nazarla pencereden karşıki viraneye bakıyor, cevap vermiyordu.
"O halde ne yapacağız?" "Benim müşkül mevkide bırakıyorsunuz."
"Hayır efendim. Bilakis bu işi gayet kolay bitireceğiz. Şimdi istifamı yazacağım." Sırf evlerdeki keman dersleriyle geçinmek mecburiyetinde kaldığı zaman daha ziyade üzülmeye başlamıştı. Meyus bir nakarat gibi diline dolamıştı. Her evin kapısını çalarken gözlerini yere indirir, kendi kendine "Ah ne kadar düşüyorum" diye tekrar ederdi.
Bu iş haysiyeti, insanlığı kadar sıhhatine de dokunuyor, naif vücudunu, hasta sinirlerini fazla yoruyordu. Ahretlikten yetişme hanımlara hemen bir iki hava belleyip komşu delikanlılarına marifet göstermek için sabırsızlanan mahalle kızlarına keman öğretmek onun yapacağı şey değildi. Süpürge tutmasını bilmeyen mahalle karıları 20 günde şarkı çalmak isterler, kemanı latarna ve gramofondan tefrik edemeyen aile babaları, "Derse başlayalı 2 ay oluyor, himmet edin de şunu 1 aya bitirelim," yolunda sözler söylerlerdi. "Öteki usta bize türküler, kantolar çalardı, siz neye çalmıyorsunuz?" diye şikayet edenler hiç eksik olmazdı.
Ayrım sonu.